Ayrım 81.
Şimdiki durumda SSCB bir Çin-Sovyet çatışmasının olabilirliği karşısında yaklaşık 50 tümen ve 13 bin tanka hazır bulundurmak zorundadır. Rus kuvvetleri Çinlilerden daha modern ve hareketli oldukları halde kendilerinin 4 katı büyüklüğünde bir ordu karşısında tam bir zafer ve tabii ki uzun bir işgal durumunu nasıl garantiye alabilirler, bunu tasavvur etmesi zordur. Bütün bunlar haliyle savaşın konvansiyonel düzeyde kalacağı varsayımına dayalıdır. Bu ise Rusların Çin'i nasıl ezeceklerine ilişkin bir takım imaları düşünülürse tümüyle sakat bir varsayımda olabilir. Ama Rusya ve Çin arasında nükleer bir alışveriş olursa Sovyet planlamacılar bu kez de ülkelerinin hala tarafsız ama kendilerine çok eleştirici gözle bakan Batı karşısında zayıf bir duruma düşüp düşmeyeceklerini bilmek isteyeceklerdir. Aynı şekilde NATO'ya karşı yaptığı ister nükleer ister geniş çaplı bir konvansiyonel savaştan kötü etkilenen bir Sovyetler Birliği, eğer bel kemiği kırılmış konumuna düşmüşse, bu kez de Çin'in baskılarıyla nasıl baş edebileceğinin tasasına düşecektir. Çin sırf büyüklüğü yüzünden Sovyet planlamacılarının NATO dışında en ciddi kaygısı olsa da Sovyetlerin tüm Asya kanatından saygı duyduklarını tasavvur etmek zor değildir. En geniş jeopolitik anlamda öyle görünmektedir ki Moskov-Rus politikasının çok eskilere uzanan Asya üzerinde sürekli yayılma eğilimi son bulmuştur. Çin'in yeniden ortaya çıkışı, Hindistan'ın bağımsızlığı ve büyüyen gücü, Japonya'nın ekonomik toparlanması ve tabii ki çok sayıda daha ufak Asya devletinin iddiacılıkları, hiç kuşkusuz Rusya'nın yavaş yavaş tüm kıtayı denetimi altına alacağına ilişkin olarak 19. yüzyılda duyulan korkuları dindirmiştir. Bugün bunun düşüncesi bile Sovyet Genelkurmayı'nın korkudan benzini attırabilir. Kuşkusuz bu gene de Moskova'yı Afganistan'daki gibi önemsiz kazançlar elde etmekten alıkoymamaktadır. Ancak bu çatışmanın sürüp gitmesi ve bölgenin başka yerlerinde yarattığı düşmanlık, Rusların topraklarını yeniden genişletmelerinin hesabı mümkün olmayan bir askeri ve politik bedeli olacağını yalnızca doğrulamamıştır. Rusya'nın 100 yıl önce Asya misyonunu özgüvenle ilan etmesine ters düşen bir biçimde, bugünün Kremlin yöneticileri, Orta Doğu'dan gelerek güney sınırlarından içeri sızan aşırı İslam tutuculuğunun, Çin tehdidinin ve Afganistan'daki, Kore'deki ve Vietnam'daki karışıklıkların tasasını çekmek durumundadırlar. Asya'ya yerleştirilmiş tümenlerin sayısı ne olursa olsun, bunlar herhalde hiçbir zaman bu kadar uçsuz bucaksız bir kenar üzerinde yeterli güvenlik sağlar görünmeyeceklerdir. Bu da özellikle Transsibirya demiryollarının bir düşman roket saldırısına karşı hala çok zayıf durumda bulunmasındandır. Böyle bir tehlikenin ise uzak doğudaki Sovyet kuvvetleri bakımından korkunç bir anlamı olabilir. Rus yönetiminin ana yurdun güvenliği konusundaki geleneksel kaygısı düşünülürse, Sovyetlerin hem denizlerde hem deniz aşırı bölgelerdeki kapasitelerinin nispi olarak çok daha az önem taşıması pek de şaşırtıcı değildir. Ancak böyle derken, Kızıl Donanma'nın son çeyrek yüzyıl içinde çok çarpıcı bir genişleme gösterdiği ve çok çeşitli yeni ve daha güçlü denizaltıların, su üstü gemilerinin, hatta deneysel uçak gemilerinin yapıldığı inkar edilmemektedir. Sovyet ticaret ve balıkçı filolarının çok genişlediği ve bunların önemli stratejik rolleri olduğu da inkar edilmemektedir. Ancak SSCB'nin deniz silahları deposunda henüz BD'nin 15 uçak gemisi özel hizmet kuvvetinin sahip olduğu vurucu güce ulaşan hiçbir şey bulunmamaktadır. Üstelik kıyaslama iki süper gücünkiler yerine iki ittifakın filoları arasında yapılınca Amerika dışında kalan ülkelerin oldukça büyük donanmalarının da eklenmesi çok büyük bir fark yaratmaktadır. Tablo 48 NATO ve Varşova Paktı donanma güçleri. Nükleer denizaltılar, Varşova Paktı Sovyetler dışında yok. SSCB 105, toplam 105. NATO toplam 97, BD 85, BD dışında 12. Dizel denizaltılar, Sovyetler dışında 6. SSCB 168, toplam 174. NATO toplam 137. BD 5, BD dışında 132. Büyük su üstü savaş gemileri, Sovyetler dışında 3. SSCB 184, toplam 187, NATO toplam 376,
BD 149, BD dışında 227. Donanma uçakları, Sovyetler dışında 52, SSCB 755, toplam 807. NATO toplam 2533, BD 2250, BD dışında 283. Tablo 48'de görüldüğü gibi Çin işe katılmadığı zaman bile Batılı müttefikler Varşova Paktı'nın yaklaşık 2 katı kadar büyük su üstü muharebe gemisine, 3 katı donanma hava gücüne ve hemen hemen aynı sayıda denizaltıya sahiptir. İnsan buna Varşova Paktı'nın geniş su üstü gemilerinden ve denizaltılarından çok daha fazlasının 20 yaşın üzerinde bulunduğunu, düşman denizaltılarını bulma kapasitesinin daha kısıtlı olduğunu ve Kızıl Donanma personelinin %75'inin acemilerden oluştuğunu, buna karşı Batı'nınkiler uzun hizmet süreli profesyonellerdir, eklerse SSCB'nin yakın bir gelecekte nasıl deniz egemenliği için girişimde bulunabilecek durumda olduğunu anlamak zordur. Son olarak da eğer Sovyet donanmasındaki daha yeni ve büyük su üstü savaş gemilerinin asıl amacı gerçekten de söz gelimi Barents Denizi'nde nükleer füzeli denizaltılarını korumak üzere bir okyanus kalesi oluşturmaksa, yani eğer Rus filosunun esas olarak ülkenin kıyılarının açıklarına doğru kayan stratejik caydırıcılığını kollaması amaçlanıyorsa, bunun NATO deniz ulaştırma hatlarını kesmek üzere eski denizaltıları dışında ülkeye pek az bir kuvvet fazlası sağladığı açıktır. Daha geniş çerçevede düşünürsek, Batı'yla büyük bir çatışma olması halinde SSCB'nin dağınık deniz aşırı üslerine ve askeri yayılım yerlerine yardım etme imkanı bu yüzden pek azdır. Bugünkü durumda Rusya'nın 3. dünyaya girişine gösterilen bütün ilgiye rağmen ülkenin deniz aşırı bölgelerde yerleşik pek az kuvveti bulunmaktadır. Yani Doğu Avrupa'nın ve Afganistan'ın dışında ve büyük deniz aşırı üsleri yalnızca Vietnam, Etiyopya, Güney Yemen ve Küba'da vardır. Bunların hepsine de doğrudan mali yardım gerekmekte. Bu durumun Rusya'nın kendi içinde giderek daha çok öfke uyandırdığı anlaşılmaktadır. Çin'in işe karıştığı bir savaş durumunda Trans-Sibirya demiryolunun ne kadar tehlikelere açık olduğunu gören SSCB, Hint Okyanusu üzerinden uzak doğudaki topraklarına giden bir deniz ulaştırma hattı oluşturmak üzere sistemli girişimlerde bulunuyor olabilir. Söz konusu olan yalnızca SSCB'nin nüfus alanlarının Amerika'nın ve buna ek olarak İngiltere ve Fransa'nın dünyanın her yerine yerleştirilmiş çok daha fazla sayıdaki üsleri, askerleri ve deniz aşırı filolarıyla kıyaslanamaz durumda oluşu değildir. Mevcut birkaç Rus mevkii de korumasız oldukları için savaş sırasında Batı'dan gelecek baskılar karşısında çok zayıftırlar. Eğer Çin, Japonya ve bazı daha ufak Batı yanlısı devletler de denkleme katılırsa tablo daha bile eşitsiz görünmektedir. Kuşkusuz Sovyetler Birliği'nin zorla 3. dünyanın dışında bırakılması ekonomik yönden büyük bir darbe olmayacaktır. Çünkü bu ülkelerle olan ticareti, buralarda yaptığı yatırımlar ve verdiği borçlar Batı'nınkilere kıyasla pek ufak kalmaktadır. Ama bu da Sovyetler Birliği'nin bir global güç olmadığının bir başka yansımasıdır. Bütün bunları söylemek Sovyetler Birliği'nin aleyhine olan koşulları abartmak gibi görünebilir. Ama şuna da işaret etmek gerekir ki, ülkenin kendi planlamacılarının en kötü durum çözümlemelerini dikkate aldıkları ortadadır. Ayrıca silah denetimi görüşmelerine katılan yetkililer, Birleşik Devletler'le salt bir kuvvet eşitliği düşüncesine hep direnmiş ve Rusya'nın eşitlik yerine Çin'e karşı güvenliğini sağlayabilmesi ve 8000 mil uzunluğundaki kara sınırı için gerekeni yapabilmesi için bir farka ihtiyacı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Makul düşünebilen her gözlemci için SSCB güvenliğini garanti altına almaya yetip de artacak kadar kuvvete zaten sahip durumdadır. Ve Moskova'nın hep daha yeni silah sistemleri kurma konusundaki ısrarı ancak kendi dışında kalan herkeste güvensizlik duygusu uyandırmaktadır. Militarist ve çoğu kez de paranoid bir devlet yönetimi geleneğinin mirasçıları olan Kremlin kadar mercilerinin gözünde Rusya çözülen sınırlarla çevrilidir. Doğu Avrupa'da, Orta Doğu'nun kuzey kenarı boyunca ve Çin'le ortak upuzun sınır üzerinde. Ama bu sınırları istikrara kavuşturmak için çok sayıda Rus tümeninin ve hava filosunun buralara gönderilmesi de tehlikeye karşı istenen bağışıklığı sağlayamamıştır. Öte yandan Doğu Avrupa'dan çekilmek ya da Çin'e sınır sorunlarında ödünler vermek de sadece böyle bir şeyin yaratacağı yerel sonuçlar yüzünden değil, Moskova açısından bir irade kaybı belirtisi sayılabileceği için de korkulan bir şeydir. Ve Kremlin, ülkenin yayılıp giden kara sınırları için toprak güvenliği sağlama konusundaki bu geleneksel sorunlarla boğuşurken, bir yandan da roketler, uydulara yerleştirilmiş silahlar, uzay araştırmaları gibi alanlarda Amerika'dan geri kalmamaya da çalışmak zorundadır. Böylece SSCB, daha doğrusu SSCB'nin Marksçı sistemi, dünya gücü yarışmasında hem nicelik hem nitelik yönünden bir sınavdan geçmektedir. Ve olabilecekler kendisini hoşnut edecek gibi değildir. Oysa ekonomi sağlıklı olsa bu ihtimallerin ya da kuvvetler korelasyonunun daha iyi görüneceği bellidir. Bu da bizi yeniden Rusya'nın uzun vadeli sorununa götürmektedir. Ekonomi Sovyet askeri yetkilileri sırf Marksçı oldukları ya da yalnızca ellerindeki silahların ve ücretlerinin parası oradan çıkıyor diye ekonominin uzun süreli bir büyük güç ortaklık savaşının sonuçları açısından taşıdığı önemi kavradıkları için de ilgilendirmektedir. Sovyet Military Encyclopedia 1979 yılında bir global ortaklık savaşının özellikle nükleer silahların kullanılması halinde kısa süreceği görüşünün doğru olabileceğini kabulleniyordu. Ancak taraf devletlerin kurabilecekleri ortaklıkların büyük askeri ve ekonomik potansiyelleri hesaba katılarak savaşın uzayabilme olasılığı da göz ardı edilmemektedir. Ama böyle bir savaş uzarsa, geçmişteki büyük ortaklık savaşlarında olduğu gibi ağırlık gene ekonomik dayanma gücünde olacaktır. Bu varsayımı dikkate alınca SSCB'nin dünya GSMH'sinin ancak %12 ya da 13'üne ya da insan SSCB'nin Varşova Paktı uydularına da artı etkenler olarak bu miktara katmaya cesaret ederse yaklaşık %17'sine sahip olduğunu ve GSMH'sinin büyüklüğü açısından hem Birleşik Devletler'in hem Batı Avrupa'nın çok yerlerinde kalmayıp Japonya'ya da geçilmekte olduğunu ve eğer uzun vadeli büyüme oranları bugünkü gibi sürerse önümüzdeki 30 yıl içinde Çin'in de kendisine yaklaşacağını düşünmek Sovyet liderleri için rahatlatıcı olamaz. The Economist'in şu serin kanlı gözlemini hatırlamak yerinde olabilir. 1913 yılında İmparatorluk Rusyası'nın kişi başına bir saatlik çalışma hesabıyla elde ettiği hasıla Japonya'nınkinden 3/1/2 kat fazlaydı. Ama Rusya 70 yıla yakın sosyalizm dönemini nispi olarak geriye doğru kayarak geçirmiş ve şimdi de Japonya'nın gerçekleştirdiği oranın belki 1/4'üne inmiştir. O halde insan SSCB'nin bugünkü askeri gücünü nasıl değerlendirirse değerlendirsin, ülkenin 21. yüzyılın başlarında dünyanın büyük verimlilik merkezleri arasında ancak 4. ya da 5. sıraya alma ihtimali sırf Rusya'nın uzun vadedeki gücü için taşıdığı anlam yüzünden Sovyet liderlerine olsa olsa kaygı verebilir. Bunlar SSCB'nin çöküşe yakın olduğu anlamına gelmez. Böyle olmadığı gibi neredeyse doğaüstü güce sahip bir ülke olarak da görülmemelidir. Ortaya çıkan anlam şudur ki Rusya bir takım tatsız alternatiflerle karşı karşıya bulunmaktadır. Rusya konusundaki bir uzmanın ifade ettiği gibi silah, geçim ve büyüme politikası Brejnev döneminin politik temel taşıydı. Bu artık mümkün değildir. Daha iyimser senaryolara göre bile Sovyetler Birliği 1960'lı ve 1970'li yıllarda karşılaştıklarının hepsinden çok daha ağır bir ekonomik bunalımla yüz yüze kalacaktır. Rus ekonomisinin durumunu iyileştirmek üzere çaba ve teşviklerin yoğunlaştırılması beklenmektedir. Ancak Moskova'da görev yapacak enerjik bir yönetimin bile ekonomiyi desteklemek üzere ne bilimsel sosyalizmi terk etmesi ne de savunma harcamalarının yükünü azaltıp bu yolla Sovyet devletinin askeri özünü etkilemesi hemen hiç mümkün olmadığından SSCB'nin karşı karşıya bulunduğu çelişkilerden kurtulma şansı pek yoktur. Muazzam askeri gücü olmasa dünya için pek fazla önem taşımamaktadır. Muazzam askeri gücüyle başkalarının kendilerini güvensiz hissetmelerine yol açmakta ve kendi ekonomik geleceğine zarar vermektedir. Korkunç bir açmazdır bu. Ancak bu durumun Batı'ya katıksız bir sevinç vermesi de pek mümkün değildir. Çünkü Rus devletinin yapısında ya da geleneğinde imparatorluk gücünün azalmasını incelikle kabullenebileceğine işaret edebilecek hiçbir şey yoktur. Aslında tarihsel açıdan bakarsak bu araştırmada ele alınan aşırı genişleme, çok uluslu imparatorluklardan Osmanlı, İspanyol, Napolyon, Britanya imparatorlukları, hiçbirinin kendi etnik tabanına çekilmesi bir büyük güç savaşında yenilinceye kadar söz konusu olmamış ya da İngiltere'ye 1945'ten sonra olduğu gibi bunlar savaşta öylesine zayıf düşmüşlerdir ki, imparatorluk topraklarını terk etmeleri politik yönden kaçınılmaz hale gelmiştir. Sovyetler Birliği'nin günümüzde yaşadığı güçlükleri görerek keyiflenen ve bu imparatorluğun çökmesini dört gözle bekleyenler belki şunu hatırlamalıdırlar. Bu Bu tür değişimler normalde çok büyük bir bedel karşılığında olmakta ve her zaman önceden tahmin edilebilir bir biçimde gerçekleşmemektedir. Birleşik Devletler nispi gerileme içinde bir numara olma sorunu. İki önemli farklılıktan dolayı Birleşik Devletler'in bugünkü ve gelecekteki durumunu çözümlemeye geçerken Sovyetler Birliği'nin yaşadığı zorlukları hatırda tutmak yararlı olur. Bu farklılıklardan ilki şudur ki Amerika'nın dünya gücünden aldığı payın son birkaç yıl içinde Rusya'nınkinden nispi olarak daha büyük hızla gerilediğini ileri sürmek mümkündür. Ama herhalde bu ülkenin sorunları hiçbir yönden Sovyet rakibinin sorunlarının büyüklüğü ile kıyaslanacak gibi değildir. Üstelik salt gücü özellikle de sanayi ve teknoloji alanlarında hala SSCB'ninkinden çok daha geniştir. İkinci farklılık da şudur ki düzenci olmayan laissez-faire yapısı zayıf yanları olsa da Amerikan toplumunu değişen koşullara yeniden uyum sağlamak açısından katı ve dirigist bir güçten daha şanslı yapmaktadır. Ama bu da bugün dünya üzerinde işler durumda olan daha geniş süreçleri anlayabilen ve kendisini değişen çevreye uyarma amacında olan Birleşik Devletler'in konumunun hem güçlü hem de zayıf yanlarının bilincinde olan ulusal liderlerin varlığına bağlıdır. Birleşik Devletler bugün ekonomik ve belki de askeri yönden hala kimseyle kıyaslanamayacak kadar üstün bir durumda olmasına rağmen, dünya meselelerinde bir numaralı yeri işgal eden her büyük gücün ömrü için bir tehdit oluşturan iki büyük sınavla karşı karşıya kalmaktan kurtulamayacaktır. Askeri stratejik alanda ulusun belirlenmiş savunma ihtiyaçları ile bu yükümlülüklerini yerine getirmek için sahip olduğu araçlar arasında makul bir denge koruyabilecek midir? Global üretimin sürekli değişen yapıları karşısında sahip olduğu gücün teknoloji ve ekonomi tabanlarını nispi aşınmadan koruyabilecek midir? Amerika'nın yeteneklerini ölçecek bu sınav öbürlerininkinden daha da büyük bir sınav olacaktır. Çünkü 1600 dolaylarındaki İmparatorluk İspanyası ya da 1900 dolaylarındaki Britanya İmparatorluğu gibi Amerika'da ulusun dünya meselelerini etkilemek açısından sahip olduğu politik, ekonomik ve askeri kapasitenin çok daha sağlam göründüğü 10 yıllar öncesinde girişilmiş pek çok stratejik taahhüdün mirasçısı durumundadır. Bunun bir sonucu olarak Birleşik Devletler bugün daha önce büyük güçlerin yükselişi ve çöküşleriyle ilgilenen tarihçiler tarafından çok iyi bilinen ve kabaca aşırı emperyalist yayılma denebilecek bir riskin içindedir. Bir başka deyişle Washington'daki karar mercileri Birleşik Devletler'in global çıkar ve yükümlülükleri toplamının ülkenin bunların hepsine aynı anda savunma gücünü çok aştığı yolunda tatsız ve kalıcı nitelikli bir gerçeği kabullenip ona göre davranmak zorundadırlar. Birleşik Devletler aşırı stratejik yayılma sorunuyla uğraşan daha önceki güçlerden farklı olarak nükleer silahlarla yok edilme ihtimaliyle de karşı karşıyadır. Bu pek çok kimsenin düşüncesine göre uluslararası güç politikasının niteliğini tümden değiştirmiş bir gerçektir. Geniş çapta bir nükleer alışveriş gerçekten meydana gelirse Birleşik Devletler'in geleceği üzerinde düşünmek öylesine sorunlu bir hale gelmektedir ki böyle bir şeyin anlamı bile kalmıyor. Amerika'nın böyle bir çatışma içindeki konumu sahip olduğu savunma sistemleri ve coğrafi büyüklüğü sayesinde söz gelimi Fransa'nın ya da Japonya'nınkinden muhtemelen daha elverişli bir konum olsa bile. Öte yandan silahlanma yarışının 1945 sonrasından günümüze kadar olan geçmişinin gösterdiği odur ki nükleer silahlar Doğu ve Batı için karşılıklı bir tehdit oluştursalar da karşılıklı olarak kullanılamaz da görünmektedirler. Güçlerin konvansiyonel kuvvetlerine yaptıkları harcamaları arttırmaya devam etmelerinin başlıca sebebi de budur. Ancak büyük devletlerin bir gün nükleer nitelikli olmayan bir savaşa girmeleri ihtimali varsa, bu savaş yalnızca bölgesel ya da daha geniş çaplı olabilir. O zaman günümüz Birleşik Devletleri'nin stratejik koşulları ile İmparatorluk İspanyası ya da Edward dönemi İngiltere'sinin o günlerdeki stratejik koşulları arasındaki benzerlik çok daha yerinde olmaktadır. Örneklerin her birinde de gerilemekte olan bir numaralı güç kendi ana yurdunun güvenliğine karşı değil de Birleşik Devletler söz konusu olduğunda istilacı bir ordunun ülkeyi fethetme ihtimali uzaktır. Ulusun ülke dışındaki çıkarlarına yönelen tehditlerle karşı karşıyaydı. Bu çıkarlar öylesine geniş bir alan üzerine yayılmıştı ki bunların hepsini aynı anda savunmak zordu. Ancak başka risklere girmeden bunların herhangi birinden vazgeçmek de hemen hemen aynı ölçüde zordu. Şu noktaya da işaret etmek uygun olur ki, Birleşik Devletler'in ülke dışındaki çıkarlarının hepsi de o sıralar çok inandırıcı, çoğu kez de acil görünen sebeplerle girişilen taahhütler sonucu doğmuştur. Ve çoğu örnekte Amerika'nın o noktadaki varlığının sebebi önemini kaybetmemiştir.